ikinci lema, dördüncü nükte. Bu nüktede gerçekten çok ama çok önemli bir taktik veriliyor. Ne taktiği veriliyor? Bütün her şeye, hayatımızda yaşadığımız, yaşayacağımız bütün her şeye nasıl sabredebiliriz? Onun taktiği veriliyor. O bakımdan bundan sonra okuyacağımız yerleri çok mükemmel bir taktik öğreneceğiz nazarıyla okumakta fayda var. Bismillahirrahmanirrahim. 21. sözün 1. makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. 21. sözün 1. makamı sabırsızlık gösteren bir insana, yani namaza karşı sabırsızlık gösteren bir insana verilen bir dersten bahsediyor. Bizim bugünkü konumuz da sabır ile alakalı olduğu için insan nasıl herhangi bir şey karşısında, bir zorluk karşısında sabır gösterebilir? Bunun taktiğini verdiği için 21. sözdeki o sabır bahsine de atıf var. O örnekte bir kumandandan bahsediliyor, bir komutandan bahsediliyor. Ordusu savaşta, kendisi merkezde duruyor ve ordusunu yönetiyor. Kendi merkezindeki kuvvetinden bir kısım kuvveti sağ tarafa gönderiyor. Sağ tarafa büyük bir kuvvet yığmış oluyor. Halbuki düşmanın sağ tarafta çok bir kuvveti yok. Yani gereksiz bir gönderim yapıyor sağ tarafa. Bir kuvvetini de sol tarafa gönderiyor. Orada da çok gereksiz bir kalabalık yapıyor. Çünkü düşmanın sol tarafta hiç kuvveti yok. Ve sol taraftaki askerlere de diyor ki hadi ateş edin. Onlar da boşluğa ateş ediyorlar. Karşı tarafın komutanı bakıyor. Karşıda bir komutan var. Sağa sola dağıtmış kuvvetlerini. Merkez karargahı boş kalmış. Bütün gücüyle merkeze saldırıyor. Kumandanı esir ediyor ve savaşı bitiriyor. Bu örneği unutmayalım. 21. sözde bu hikayeden bahsediliyor. Bu temsilden bahsediyor. Bu temsil esasında ne demek? O kumandan biziz. Askerler, yani bizim yönettiğimiz askerler, bizim sabır kuvvetimiz. Bize verilen bir kuvvet var. Sabır kuvveti. Ve bu sabır kuvvetini biz olaylar karşısında kullanıyoruz. Başımıza gelen kötü şeyler karşısında, başımıza gelen sabredilmesi gereken olaylar karşısında kullanıyoruz. Ama sağa sola dağıtmak ne demek deyince, sağa dağıtmak geçmişe, sola dağıtmak geleceğe dağıtmak anlamına geliyor. Sabır kuvvetini geçmişe dağıtmak, geçmişte yaşanmış, bitmiş olaylar karşısında sürekli oradan çıkamamak, sürekli oraları düşünmek. Şurada da ne kadar zorluk çektim, burada da ne zordu, şu ne kadar kötüydü, bu ne kadar kötüydü diye sürekli geçmişte kalmak. Halbuki geçmişte olan şeyler zaten geçmişler. O yüzden merkez kuvvetimizi, yani şimdiki zamandaki kuvvetimizi sürekli geçmişe dağıtarak maalesef stratejik bir hata yapmış oluyoruz. Geçmişte olan şeyler, o zaman sabrettiğimiz şeyler zaten bize mükafat olarak dönmüşler ki bunu önceki nüktelerde epey konuşmuştuk. Bir diğeri de geleceğe dağıtmak. Yani başımda şöyle bir musibet var. Acaba ne zaman gidecek? Ne zaman bunlar bitecek? Ne kadar böyle daha acı çekeceğim? Diyerek sürekli geleceğe bakıp mevcut musibete dayanamayacağını düşünmek. Evet, ikisi de yanlış. Çünkü ikisi de bizim sabır kuvvetimizi, yani merkezdeki kuvvetimizi sağa sola dağıtmaya ve merkezi zayıflaştırmaya dayanıyor. Yani şimdiki zamandaki tahammül gücümüzü azaltıyor. Yani geleceğe dağıtmakta sürekli geleceği düşünüp daha gelmediği için gelecek bize şimdiki zamanımızdaki sabır kuvvetimizi azaltma şeklinde dönüyor. 21. sözdeki örnek buydu. Şimdi 4. nükteye geri dönelim. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez, şekvaya başlar, şikayet etmeye başlar. Burada insanın sabırsızlık göstermesiyle alakalı, neden sabırsızlık gösterdiğiyle alakalı 3 tane madde var. Vehmin tahakkümüyle, insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle. Birincisi, vehmin tahakkümüyle. Evet, vehim, yani bazı şüpheler, yoku var kabul etmeler ya da şeytanın hayali bir zindana insanı hapsetmesi. Yani ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya şu başındaki hastalık daha kötü giderse, ya şu musibet hiç bitmezse ve daha kötüsü olursa, sürekli böyle şüphelerle, sürekli böyle vehimler insanı sabırsızlığa iter ve der ki bu zaten hiç geçmeyecek, bu zaten hiç bitmeyecek, artık dayanılmaz buna der ve sabır kuvvetini geleceğe dağıtır. İkincisi, insanın gafletiyle. Evet, insan gaflete düşebilir. Dünyaya ne için geldim? Benim buradaki yaratılış amacım nedir? Musibetler neden verilir? Neden hastalıklar verilir? Neden belalar gelir? Bunları düşünmez, keyfini düşünür. O gaflete dalarsa tabii ki başına gelen şeyleri bir şok etkisiyle karşılayacaktır ve sürekli bu ne zaman geçecek acaba? Nasıl bitecek? Niye sürekli benim başıma geliyor? Niye böyle şeyler oluyor? Dünyada neden böyle şeylerle muhatap oluyorum diye bu gafletle de sabırsızlık gösterecektir. Üçüncüsü de fani hayatı baki tevehüm etmesi. Esasında içinde yaşadığımız dünyaya bağlandığımız ölçüde, bu dünyayı sonsuz kabul ettiğimiz ölçüde, ölümü düşünmediğimiz ölçüde bizim başımıza gelen musibetler bize çok ağır gelecektir. Halbuki bilsek ki bu dünya fanidir. Belki bunu biliyoruz ama her an hissetmiyoruz. Her an ölümümüzü düşünmüyoruz. Ama bu dünya hayatının fani olduğunu bilmek, bu hayatın aslında ebedi bir hayata hazırlık olduğunu, bu hayatta yaptıklarımızın aslında ebedi bir hayat için olduğunu bilmek, başımıza gelen musibetlerin de bir vazifesi olduğunu, bizim hayatımızda bir iş gördüğünü düşünmek ile ancak bundan çıkılabilir. Ama yaşadığımız hayatı baki tevehüm ederek, yani hiç bitmeyecek, sonsuza kadar bu dünyada yaşayacağız, burası bizim asıl yuvamız gibi düşününce en küçük bir musibet bile bize çok büyük gelecektir. Ama biz demeliyiz ki ondan geldik, tekrar ona döneceğiz. Evet, bu üç etken ile insan sabır kuvvetini mazi ve müstakbele, geçmiş ve geleceğe dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez. Peki sabrı kafi gelmeyince ne olur? Şikayete başlar. Evet, artık dayanamaz. Bu da mı benim başıma gelecekti? Neden ben? Neden sürekli her şey benim başıma geliyor? Diğer insanların başına gelmiyor. Bu hastalık neden bana geldi? Neden şöyle musibet oldu gibi şikayete başlar. Peki şikayet kime şikayet eder? Aslında insanın başına gelen şeylere şikayet etmesi Allah'tan hoşnutsuzluktur. Çünkü biz kadere ve kazaya inanıyoruz. Yani başımıza gelen her şey, iyiliği iyi ya da kötü, bizim iyi gördüğümüz ya da kötü gördüğümüz her şey Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Size bir insan zulmedebilir, size bir insan küfür edebilir, sizi dövebilir, size haksızlık edebilir. Evet, bu o insana ait bir suçtur ve sizin hakkınıza da girmiş olabilir. Ama Cenab-ı Hak da buna rıza göstermiştir. O da sizin imtihanınızdır ve Cenab-ı Hak böyle bir imtihana girmenizi dilemiştir ve uygun görmüştür. Yani sizin aslında şikayet etmeniz, neden başıma bu hastalık geldi, neden şu insan bana haksızlık etti, neden bana kötü davranılıyor, neden böyle yaratıldım, neden şöyle fiziksel kusurum var, şöyle bir derdim var vesaire demek aslında, ve bunu sürekli insanlara anlatmak aslında Allah'ı insanlara şikayet etmek demek. Ey insanlar, bakın benim böyle dertlerim var, ben bunlardan mutlu değilim ve bunları bana Allah verdi, buna da inanıyorum. O yüzden Allah'ı size şikayet ediyorum, haşa gibi bir manaya geliyor. Tabii ki böyle bir pozisyona kendimizi sokmak ne kadar dehşetli, ne kadar korkunç bir şeydir, onu düşünmemiz lazım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki La yükellifullahi nefsen illa vus'aha. Kimseye kaldıramayacağı yük yüklenmez. Cenab-ı Hak bunu temin etmiş. İnsanlara kaldıramayacağı yük yüklenmez. Kaldıramayacağı musibetler verilmez. Kaldıramayacağı ibadetler teklif edilmez. O zaman ben bunu kaldıramıyorum, ben bunu dayanamıyorum, ben buna sabredemiyorum diyen insanlar bir yerde hata yapıyorlar. Bununla ilgili şikayet ederlerse aslında Cenab-ı Hak'tan şikayet ediyorlar. Allah'ım ben senden memnun değilim demiş oluyorlar ve bu da çok tehlikeli bir zemine götürüyor. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir diye bu paragraf bitiyor. Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış. Elemi gitmiş, sevalindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Evvelki bahislerde de geçmişti. Geçmişteki şeyler eğer sıkıntılı, musibetli şeylerse ve biz ona sabretmişsek, onun zaten sıkıntısı gitmiş, artık rahatı kalmıştır. Çok şükür geçti deriz, oh deriz. Hem de orada sabretmiştik. İnşallah Cenab-ı Hak bize mükafatını öbür dünyada öyle bir verecek ki, grip bile olsam, 3 gün hasta bile geçirsem, o 3 gün belki full ibadetle geçirmiş gibi ben sevap kazanacağım. O zaman onları neden o kadar düşüneyim deyip ondan belki de şükretmek lazım. Çok şükür Allah da o belayı benden aldı. Yani geçmişteki zahmetli günler bana sevap olarak geri döndü diye düşünmek lazım. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Kumandanımızın sağ tarafa yani geçmişe sabır kuvvetini dağıtması. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan yani şimdi olmayan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan mütellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selbediyor. Evet, bu son cümle özellikle önemli çünkü şikayet, sabırsızlık Allah'a güvenmeme manasına gelir ve rahmetten nasibi keser. Yani Allah'ım ben senin bana verdiğin bu şeylerden memnun değilim. Hatta seni şikayet de ediyorum, insanlara dert de yanıyorum, anlatıyorum. Bundan mutlu değilim demek zaten merhamete liyakati kesecek çok kritik bir nokta oluyor maalesef. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Yani şikayet ettiğimiz şey aslında Allah'ın bizim için dilediği şeyler olduğu için bu şikayet bizim Allah'ın rahmetinden nasibimizi kesebilir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَد۪يدٍ Yani eğer şükrederseniz muhakkak size nimetimi arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz şüphesiz ki azabım pek şiddetlidir ayetinden çok korkmak lazım. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor öyle de şikayet musibeti ziyadeleştirir. Son kısımda bir tanıdığına dair hikayeden bahsediyor ve öyle bitirmiş oluyor Bediüzzaman Hazretleri. 1. Harbi Umumi'nin 1. senesinde yani 1. Dünya Savaşı'nın ilk yılında Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim baktım bana dedi 100 gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim. Esasında böyle bir sahneyi biz de yaşamış olabiliriz ya da yakınlarımızı da görmüş olabiliriz. Hasta ziyaretine gideriz. Orada genelde işte şu kadar gündür şöyle acı çekti, bu kadar gündür böyle acı çekti, şöyle kalkamıyor, şöyle sıkıntısı var, böyle sıkıntısı var gibi şeyler aslında hep anlatılır. O yüzden burada olaya Bediüzzaman'ın yaklaşımı çok önemli. Birden hatırıma geldi ve dedim kardeşim. Geçmiş sıkıntılı 100 günün şimdi sürurlu yani rahat, neşeli 100 gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onlara bakıp şükret. Çünkü biliyoruz ki o 100 gün belki inanılmaz derecede sevaplı, inanılmaz derecede büyük nimetler getirecek. Öbür tarafa çok çok çok faydalı belki 100 yıl hükmüne geçti. Onlara bakıp şükret ve geçti onlar. Yani o 100 gün gitti. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanirrahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama. Şimdi hasta olan insan psikolojisinde hani bu hastalık hep devam edecek, hiç geçmeyecek gibi bir düşünce oluyor ve ne zaman geçecek acaba bu diye sabırsızlık gösterdikçe de o hastalığa olan karşı direnci zayıflıyor. Hatta kanser hastalarında da çok ümitli hastalarda doktorlar da söyler yani daha ümitli, daha geçeceğine inanan hastalarda gerçekten o ihtimal de artar. Ve Rabbin Rahmanirrahim'dir. Allah Rahmanirrahim'dir. Çok merhametlidir. Onun rahmetine itimat et. Dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Aslında bizim hepimizin içine düştüğü bir yanılgı biz sonsuza kadar bu dünyada yaşayacakmış gibi düşünebiliyoruz. Öyle düşününce de bir hastalık, bir musibet gelince ya bu ne zaman geçecek artık sabırsızlığına düşebiliyoruz ama bizim bu dünyada da yaşayacağımız günler sınırlı. Bu dünyada da biz misafir hükmündeyiz ve Cenab-ı Hakk'ın bizim başımıza gönderdiği musibetlerde bir hikmeti var ve unutmamalıyız ki Cenab-ı Hak çok rahmetli. Yani bizim başımıza bir musibet gönderiyorsa hem bir hikmete binaen yapmıştır hem de Cenab-ı Hakk'ı insanlara şikayet edercesine sürekli başıma bu geldi, şu geldi diye şikayet etmek değil, başımıza gelen şeyleri Cenab-ı Hakk'a şikayet etmek. Ya Rabbi ben çok zorluk çekiyorum, bu musibet beni çok yordu, yıprattı, ne olursun sen bana yardım et diye ona yönelmek. Sen benden daha iyi bilirsin, senin muhakkak bir hikmetin vardır, ben sana yöneliyorum, sana dua ediyorum, ne olur bu derdimi gider diye dua etmek. Ki ikinci lemanın başında hatırlıyoruz Hazreti Eyyub'un duası. Hatta hasta olanlar, musibete uğrayanlar Hazreti Eyyub'un duasını ezberleyip zaten çok zor bir şey değil, onu sürekli sürekli tekrar edebilirler. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Bu saat için kullan. Rahmet-i ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerine ferahlı bir şükret. Evet, aynı temsili tekrar etmeyeceğim. Zaten konuştuk. Kumandan misalini o kişiye de veriyor. Sen bu sersem kumandan gibi yapma. Peki ne yapalım? Musibete giriftar olan, hastalığa yakalanan kişi ne yapsın? Hepimiz için çok önemli. Burayı tekrar edelim. Rahmeti ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi düşün. Yani benim Rabbim çok rahmetlidir. Başıma bunlar geldiyse o da biliyor. Benim kaldıramayacağım yükü de bana yüklemeyecektir. Bunu da Kur'an'da söylemiş. Demek ki bana bu imtihanı verdiyse, bu musibeti verdiyse sabır kuvvetini de verir. Eğer zaten sabır kuvvetini vermemiş olsaydı haşa Rabbimiz adil olamazdı. Ve biz o zaman muaf olurduk sorgudan, imtihandan. Öbür tarafta Cenab-ı Hak ben sana şu musibeti verdim ama sabır kuvvetini de verdim diyecek. Böyle kullanmalıydın. O sersem kumandan gibi biraz geçmişe biraz geleceğe dağıtarak değil. O bakımdan verilen sabır kuvveti her şeye yeter. Bu noktada eskiden bir arkadaşım bana şöyle bir şey anlatmıştı. Konuşurken şöyle demişti. Ya eski insanlar böyle nasıl dayanmışlar işkencelere, böyle zulümlere. Belki işte Bilal-i Habeşi gibi insanlar üstüne taş kaya konmasına bile dayanmışlar. Yani benim başıma böyle bir şey gelse, mesela ben bazı işkence şekillerini düşünüyorum. Benim tırnağımı çekseler, ya ben dayanamazdım demişti. O zaman beni de etkilemişti. Tabii hakikaten ben de dayanamam öyle demiştim. Ama sonra şu aklıma gelmişti. Eğer ben dayanamazsam demek ki Cenab-ı Hak bana öyle bir imtihan yaşatmayacaktır. Eğer Cenab-ı Hak bana böyle bir imtihan yaşatırsa dayanma gücünü de verir. Bunu kendi hayatlarımızda düşünebiliriz. Çok dayanamayacak gibi görünen şeylere aslında dayanabildiğimizi de görebiliriz. Eğer dayanamayacaksak zaten o imtihan bize verilmez deyip rahat edebiliriz. O dönem arkadaşıma böyle söylememiştim. Belki aklıma gelmemişti ama şimdi belki arkadaşım dinliyorsa bu şekilde söyleyebilirim. Evet, Allah'ın rahmetini düşüneceğiz ve başımıza gelen şeylerden haberdar olduğunu bileceğiz ve başımıza ne gelirse ama ne gelirse gelsin onun sabır kuvvetiyle birlikte geleceğini bileceğiz. İkincisi mükafat-ı uhreviyeyi düşüneceğiz. Bunu önceki bahislerde yine konuştuğumuz için başımıza böyle bir şey geliyorsa mükemmel bir uhrevi yani ahirete ait mükafat kapısı da bize açılıyordur. Musibet zamanlarında kıldığınız namazlar belki 1000 kazandırıyordur. Musibet zamanlarında yaptığınız yardımlar, sadakalar belki 1000 kazandırıyordur. Bunun böyle olduğunu bilme ve böyle inanmak musibeti hafifleştirir. Ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Yine önceki bahislerde bahsetmiştik. Bir saat hastalık belki bir günlük ibadete eşdeğer olabilir. Bu acı şekva yerine ferahlı bir şükret. Evet, çok ağrı çekiyor. O Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı zat çok ağrı çekiyor belki. 100 gündür geçmedi bu diyor. Ne zaman geçeceğini düşünüyor. Çok ağrı çekiyor. Ama böyle bir ders alıyor ve en sonunda bu acı şekva yerine ferahlı bir şükret bu dersi düşünerek diyor. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi hastalığım ondan 1'e indi. Evet, bizim için de geçerlidir. Gerçekten bunu okuduğumuz zamanlarda, hastalık zamanlarında düşünürsek bizim de hastalığımız ondan 1'e inebilir. Çünkü hastalıkta moral çok önemli ve bu düşünce tarzı da çok önemli. İnsan acı çektiği zaman, hasta olduğu zaman, musibete uğradığı zaman, ya bu ne zaman geçecek, şu kadardır zamandır geçmedi, ne zaman artık bu bela başımdan gidecek diye aslında o merak ile, o vehim ile hastalığı katlaya katlaya arttırıyor, dayanamayacak hale getiriyor. Ama bu tarz şeyleri düşünmek sadece sabır kuvvetini bulunduğu vakte harcamak, ondan sonra ben bu hastalık sebebiyle belki çok büyük şeyler kazanıyorum demek. Cenab-ı Hakk'ın kendisini izlediğini, kendisini bildiğini ve bunları bir hikmete bağlı yaptığını ve onun çok rahmetli bir Rab olduğunu bilmek ve ona yönelmek aslında hastalığı ondan 1'e, 100'den 1'e indirebilir. Cenab-ı Hak hepimizi bu düşünceyi tam manasıyla yaşamaya muvaffak kılsın. Bütün hastalara, bütün musibetlilere çarçabuk şifalar, ferahlar lütfetsin. Hastalığı ve musibeti gerçek anlamıyla anlayan, bizi şikayet etmeyen, şükreden kullarından eylesin.